Merhabalar. Bir Ankara sayfasından daha merhaba. Ankara hareketliydi, ekonomide de hareketliydi ve hareket devam edecek bundan sonra da. Onu söyleyelim. Yoğun bir dönem geliyor. Her şeyden önce Mehmet Şimşek'le ilgili biliyorsunuz söylentiler vardı. Bu söylentiler biraz durulmuş gibi görünüyor. Onu anlatacağım ama her şeyden önce şunu söyleyeyim. Ekonomi yönetimi bu söylentiler nedeniyle ekonomiye çıkan faturayı hesap etmiş. Yaklaşık 10 milyar lira olarak belirlemişler. Ekonomi yönetimiyle irtibatlı kesimlerden aldığım bilgi bu. 10 milyar hesabı yapılıyor diye. Hesabın detayına girmiş değil bilmiyorum ama baktığım zaman bir 8 milyar dolar civarında bu süreçte bir rezerv kaybı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra ne ekliyorlar bilmiyorum. Yoksa kabaca mı söylüyorlar? Onu da bilmiyorum açıkçası. Bununla birlikte orta vadeli program çalışmaları var. Önümüzdeki hafta benim öğrendiğim kadarıyla 5 ya da 9 Eylül tarihinde bu açıklama yapılacak. Bu da niye buna bağlı? Cevdet Yılmaz'ın bir yurt dışı seyahati varmış. Yurt dışına seyahatine gitmeden önce ya açıklama yapılacakmış ya da döndükten sonra yapılacakmış. Onun için böyle tarihler saptanmış. Yani önümüzdeki hafta sonu orta vadeli program açıklanabilir. Henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmadığını biliyorum. Sanıyorum bu hafta içerisinde, önümüzdeki hafta içerisinde Cumhurbaşkanı'na sunulacak ve oradan çıkacak bir şey olacak. OEP'de neler olacak, neler olabilir onu konuşacağız. Ama şunu söyleyeyim, enflasyon hedefiyle ilgili çok fazla değişiklik yapılacağını sanmıyorum. Merkez Bankası'nın hesapları da buna göre yapılıyor. Yıl başında yapılacak zammı da düşük tutma amaçları olduğu için yine hedefi düşük tutabilirler. Ama eğer enflasyon hedefleri kalırsa büyüme hedeflerine bakacağız. Büyüme hedeflerinde değişiklik olacak. Bu yılki büyüme hedefinin %3 civarına inmesi gerekiyor. Gelecek seneki büyüme hedefinin de %2 ya da altında olması lazım ki Merkez Bankası projeksiyonlarıyla uyumlu olsun ve güven verebilsin. Tabii bununla birlikte OVP'de bütçe açığının milli geliri oranının güven verebilmesi için yine %3'e 2025 için indirilmesi gerekecek gibi görünüyor. Bununla birlikte Merkez Bankası'nın son kararları vardı. Ne kadar başarılı olabilir? Ona bakacağız. Niye böyle yaptı? Ona bakacağız. Çünkü aylık ortalamalara baktığımızda Ağustos ayında hem 7-8 milyar dolarlık döviz rezervi kayboldu hem de aylık ortalama sepet kur artışı %3'ü buldu. Yani hem rezervden erittiler hem kurlar yukarı çıktı. Niye böyle bir panik oldu? Son kararlar bunun etkisiyle mi alındı? Onu da görmeye çalışacağız. Şimdi bütün bunlar enflasyonla ilgili gelişmelerin bu hafta açıklanacak. 2,6 piyasa tahmini. Daha altında olabileceğini söyleyenler de var iktisatçılardan. Çünkü Türk İş'in özellikle binde 2 çıkan Ağustos ayı gıda enflasyonunu örnek gösteriyorlar. İTO rakamına bakılacak. Ayın birinde açıklanıyor İTO rakamı. Ona bakılacak. Ve daha rahat bir şey olabilir ama bunun altında kalırsa olumlu bir hava olabilir. Buna karşılık işte 52'ye inecek ya da %2 ya da altında olursa 52'nin biraz altına inecek. Daha sonraki ayda 48'lere 47'lere inme ihtimali var. Eylül enflasyonu yine %2 civarında çıkarsa. Bütün bunlar İleriye dönük bir şey yapabilir ama OVP ile ilgili çok ciddi güven vermesi lazım OVP'nin ve ileriye dönük olarak bu beklentileri düşürecek nitelikte bir OVP olması lazım. Bu çok açık biçimde gözüküyor. Ama yani %25 şey düşse, 20'ye düşse önümüzdeki yıl içerisinde ne olur derseniz çok fazla memnuniyet yaratacağını açıkçası artık tahmin etmiyorum. Ankara'da da böyle özellikle AKP'de bir hüsran havası var. AKP'liler bile bu hallerinden şaşkın durumdalar. Onu söyleyeyim. Yani yakınmalarını duyuyoruz hiçbir şey yapılmıyor diye. Genel olarak bakıldığında emniyetinden adaletine, efendim tarımından ekonomi yönetimine kadar bir yönetim zafiyeti görülüyor. Bu çok açık biçimde gözüküyor. En son maliyenin olayında da bunu gördük. Enflasyon muhasebesi uygulaması konusunda mesela 3 kez vergi beyanname ve ödeme süresi uzatıldı. En son 13 Eylül'e kadar uzatıldı. Yine uzatılacak mı onu bilmiyoruz. Ama çok açık biçimde gözüküyor ki bu işin sonu yok. Ekonomi yönetiminde de bir zaaf var ve teknisyen boyutunda olduğunu sanıyoruz. Çünkü önceden iyi hazırlanmış bir demek ki şey çıkmıyor ortaya. Eğer çıkıyorsa da borsacılardı. Şimdi KOBİ'lerin enflasyon muhasebesi uygulaması devre dışı kaldı. Yani herkes her istediğini alıyor. Bununla bir şeyi sürdürmek, hele ki ekonomik program, istikrar programı uygulamak mümkün değil. Bu da gerçekten bir yönetim, idarede, sistemde bir açıkçası bir iktisatçı arkadaşımın deyimiyle tam bir metal yorgunluğu var. Bürokraside de metal yorgunluğu var ve bazı AKP'liler, eski bir bakanın dediği bir laf var. Hiç kimse iş yapmıyor. Herkes önümüzdeki dönem nasıl pozisyon olacak ona bakıyor diyor. Gerçekten de böyle bir durum var. Bir AKP'de de yılgınlık var ve sistem de bürokrasi de bu işi götüremez hale gelmiş durumda. Yani ileriye dönük olarak bu yönetimin artık yeni bir heyecan vermesi, yeni bir hikaye yaratması çok zor görünüyor açıkçası. OVP'den umutlanırsak yeni bir hikaye çıkar mı diyoruz ama sürekli olarak zaten bir engelleme söz konusu ve yeni bir hikaye çıkarması çok mümkün gibi gözükmüyor. Enflasyon dediğimiz gibi %20'lere, 25'lere düşse bile çok fazla halkta memnuniyet olacağını sanmıyoruz. Çünkü bir sürü faktör hep birlikte bir sistemin çürümesinin şahidi oluyoruz bugünlerde. Onu da söylemek lazım. Ekonomi de bundan payını alıyor yani. Hiç müstesna değil. Maliye Bakanlığı'nın çok fazla yani yetkin bir kuruluş olarak biliriz. Göreve gelen bakan yardımcıları falan maliye kökenli. Ama ortaya çıkan sonuç hiç hoş değil. İlk vergi paketinde de oldu. Daha sonra yine bu enflasyon muhasebesi zaten olayı ayrı bir olay. Belli ki hatalar yapıldı karşılıklı olarak. Ama niye baştan konuşulup da bütün bunlar birlikte kararlaştırılmıyor? Çalışabilir bir sistem uygulanmıyor. Öyle bir yasa çıkmıyor. Anlamış değiliz. Şimdi tebliğde de sıkıntılar var. Mani müşavirler hiç olmazsa yeniden beyanname vermiş olanlar yeni düzeltme beyannamesi vermesin diyorlar. Bunun için tebliğde değişiklik yapmaya çalışıyorlar. Tebliğ şeyleri uzuyor. Bence bir fiyasko olarak duruyor. OVP'de neye bakacağız dedik. Dediğimiz gibi 14 ve 21 önümüzdeki yıl için hedef korunacak mı? Ona bakacağız. Ancak iktisatçıların söylediği en azından daraltılması lazım. Yani 7 puan aşağı 7 puan yukarı bir yaklaşınca tarih böyle bir bant aralığı verilmez. 14-18 olma ihtimalinden söz ediyorlar ya da 16-19 gibi bir rakam olmasından söz ediyorlar. 2025 enflasyon hedefi için daha fazla yani %'nin 20'nin üstünde üst bantın olacağı bir şeyin saptanması çok beklenmiyor. Ulaşılabilir mi böyle bir hedefe? Dediğimiz gibi OVP'de ne olacak? Bir, ikincisi Mehmet Şimşek'in söylediği vergi paketleriyle gelecek tedbirler ne olacak? Önemli tedbirler olabilecek mi? Yani beklenti o kadar %25'e kilitlenmiş durumda ki 2025 için en iyimser olan piyasanın beklentisi bile 24-25, IMF en son 24 dedi 2025 yıl sonu için. Buraya bir kilitlenme var. Bu kilitlenmeyi açacak sürpriz, radikal kararlar OVP'de ya da vergi paketinde yer alacak mı? Ona bakacağız. Ama gelen şikayetler ve de bu şikayetlere karşı Maliye Bakanlığı'nın sürekli esnemesi, sürekli revizyonlara gitmesi, radikal kararların alınabileceği konusunda bizi çok fazla umutlu kılmıyor. Yani bir şekilde sopayla giden bir şey var. Yasal bir zemin olmadan, bir vizyon ve bunun uygulanacağı yasalar olmadan sopayla gidiyor. Yani faiz sopayla tutuluyor. Efendim vergi gelirleri sopayla arttırılıyor. Yani nereden buldun çıkmıyor da bir başka biçimde üstüne giderek yapılmaya çalışılıyor. Ama dediğim gibi sistem o kadar güvensiz ki, halk o kadar güvensiz ki, adalet konusunda da aynı şey. Şimdi çok aşırı denetimler var. Maliye Bakanlığı herkesin üzerine gidiyor. Ama herkes de şöyle bir kanı var. Ya zorunlu olmadan yasal şart olmadan üstüne gidildiği zaman böyle bir durumda AKP'ye yakın olanlar yine yırtacak. Büyük iş dünyası yine AKP'ye yakın olduğu için ya da o kayıt dışı olanların bir şekilde irtibatı olduğu için sadece denetimlerle üstüne gitmekten sonuç alınmaz. Sonuç olarak yani SGK borcunun efendim 4 yıl önceden bir eksik ödemiş insanın üstüne gidecekler ve ondan alacaklar. Gidiyorlar çünkü. Ya da esnafın üzerine gidecekler ve ondan alacaklar. Yani adalet konusunda çok büyük bir zafiyet var ve bu sistemi tümüyle çürütmüş durumda. Bunun örneklerini görüyoruz. Yani hukuki olmayan nedenlerle efendim halkı galeyana sevk etmek filan gibi şeylerin içine sığdırılarak birileri eleştiri yaptı diye içeri alınıyor. Ondan sonra o içeri alınan kişi mahkemede tutukluluğu devam ediyor. Ama hiç umulmadık bir zamanda gece yarısı ailesine, avukatına bile haber verilmeden cezaevinin kapısının önüne koyuluyor. Yani böyle bir hukuk devletinde bunların olması garip. Bir eski polis şefi açıklama yapıyor. Şu anda diyor partili polisler, partili herhangi birinin istediği vatandaşlarla ilgili konum bilgisi, adres bilgisi her şeyi istedikleri gibi veriyorlar diyor. Yani bunun sürmesi mümkün değil. Bütün bunlara yeni ekonomi politika, rasyonel politika diye uygulayacak diye baktığımız kesimler de bu sefer yani borsacılar itiraz ediyor, borsa kazançlarından vergi alınmıyor. Efendim Odalar Birliği itiraz ediyor. Bir yandan da eleştiriyorlar. Odalar Birliği istedi enflasyon muhasebesini diyorlar. Ama dönüyorlar. O aynı Odalar Birliği bu sefer değişmesini istedi diyorlar. Yani ama niye düzeltiyorsunuz? Siz kendinize güvenmiyor musunuz o zaman bunu yaparken? Burada da tabii siyasi etki yine ve adaletsiz bir sistem kendini gösteriyor. O zaman da vatandaşlarda hep söylediğim enflasyon programının toplumsal meşruiyeti kalmıyor. Çünkü şu kanı hakim, kimin gücü yeterse o üstüne yük binmesini engelliyor, istediği kaynağı da sağlıyor. Böyle bir şey önümüzde duruyor. Kime oluyor? Memura, işçiye oluyor. Yine IMF'in de son şeyinde vardı. Hedef enflasyon kadar zam yapılması işte ileriye dönük güven verir enflasyon için. İyi de zaten olan oldu. Merkez Bankası Başkanı'nın da maaş zammı beklentisinin yabancılara %20 programa göre olması gerektiğini söylediğini de biliyoruz. Yine olan yoksul kesime oluyor. Bütün yük buna çıkacak. Zenginden vergi alınması, efendim sermaye kazançlarından vergi alınması şu anda pek şey görünmüyor. Mehmet Şimşek nereye elini atsa cız diyorlar. Ondan vazgeçiyor o da. Yani böyle şey yapması bence güveni zedeliyor. Yani dediğim gibi OVP'de %3 önemli olacak önümüzdeki yıl için. Bütçeyi şey yapmak için ama bununla birlikte neye bakılacak? Biraz önce söylediğim gibi yasal kararlar, reformlar, yapısal tedbirler yani bütçenin disiplinini zorla değil de gerçekten yapısal olarak arttıracak kararlar alınabilecek mi, alınamayacak mı? Buna bakılacak. Önümüzdeki dönem enflasyon beklentilerini indirmek istiyorlarsa mutlaka bunların yapılması lazım ve hep dediğimiz gibi bu son Mehmet Şimşek istifa söylentileri de ortaya çıkardı ki Cumhurbaşkanı'nın daha güçlü arkasında durduğunu göstermesi ve eski ekonomi yönetiminin ekibini temizlemesi gerekiyor. Bunlar birer mesaj. Bunlar ileriye dönük enflasyon beklentileri için de önemli mesajlar. Çünkü o zaman yerli de yabancı da diyecek ki demek ki Mehmet Şimşek'in tam arkasında duruluyor. Eski ekip buna karşı olan ekip tasfiye ediliyor ve bu yola devam edecek. Şunun da görülmesi lazım. 10 milyar dolar hesap ediliyor faturanın. Bu söylentileri çıkaran kim? Yine bürokrat var içinde. AKP'li bazı yöneticiler var. Cumhurbaşkanlığı danışmanları var. Ve eskiden beri Mehmet Şimşek'in başından beri gelmesine karşı çıkan gruplar var. Bu gruplar böyle devam ederse her seferinde bu kayıplar verilirse ne olacak? Bu işin yürümesi mümkün değil. Onun için daha güçlü bir iradenin ortaya konması lazım. Mehmet Şimşek çok rahatsız olduğunu biliyorum bu söylentiler çıktığında. Ama sonuç olarak şunu düşünüyorum. Mehmet Şimşek vazgeçilmezliği ortaya çıktı bu söylentiler sonucunda. Söylentiler Mehmet Şimşek'in daha rahat iş yapmasını mümkün kılabilir artık. Onun da artık biraz daha dik durması gerekiyor bence. Biraz daha istediğini yapmaya çalışması gerekiyor. Buna karşılık rezervlerde ne oldu dersek, dediğimiz gibi 28 Ağustos tarihi itibariyle net rezervler, swap hariç net rezervler aslında bizim hesabımıza göre 11.3 milyar dolara indi. Buna 7.9 milyar dolar hazinenin döviz hesabını da ekliyorlar. Ona göre swap hariç net rezerv diyorlar. O da 19.2'ye indi. Bu 24-25'lere kadar çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 7 milyar dolar etti Ağustos ayı başından bu yana. 28 Ağustos'a kadar. Yalnız 29 Ağustos'ta geçtiğimiz hafta boyunca %50'nin altında kalan fonlama faizinin 29'unda 52.53'e çıktığını gördük. Bu da bize bir yabancı çıkışının olabileceğini, buradan bu etkinin gelmiş olabileceğini gösteriyor. O da o zaman da haftalık kayıp, Cuma'yı saymazsak haftalık kayıp daha yüksek olabilir. Dediğimiz gibi sepet bazında aylık ortalama kur artışı %3 oldu. Merkez Bankası tedirgin, belki bu Perşembe günkü hareketi tedirgin etti bilmiyorum ama zorunlu karşılıklarla bir düzenleme yaptı. Özet olarak söylersek KKM'den dönüşlerde döviz hesaplarına gitmesini istiyorlar. Türk lirası döviz hesaplarına gitmesin, Türk lirası hesabına çevrilsin. Bunların çoğu zaten DDM dediğimiz dövizden KKM'ye dönmüş olan şeyler. Merkez bankacılara sorduğumda çok fazla etki yapmasını beklemiyoruz diyorlar böyle bir şeyin. Artı olarak da söyledikleri şu var. Merkez Bankası bu KKM'lerin dönüşünde bir kısmının dövize gideceğine artık hazır olmalı. Rezervde bu nedenle olacak artışı iyi anlattığı takdirde bunun işte rezerv düşüyor tantanası yaratmayacağını, bunu iyi anlatması gerektiğini söylüyorlar. Yani zaten bunlar döviz alışkanlığı olan tasarruf sahipleri, son kalanların çoğu. 48 milyar dolarlık bir KKM kaldı. Bunun yani 25'i hatta 30'unun döviz hesaplarına gidebileceğini söylüyorlar. Bunun için rezervin yeterli olacağını söylüyorlar. Ama iyi anlatması gerektiğini söylüyorlar. Bir başka şey daha var. Önümüzdeki dönemde özellikle Fed faiz indiriminden sonra tahvil alımlarına büyük bir talep olması ve yabancı sermaye girişi olması bekleniyor. Bu giriş sırasında da bunun bir kısmının piyasadan alınmasını sağlanabileceğini söylüyorlar. Ve çok fazla döviz aldığı zaman zaten likidite sorununun ortaya çıktığını, bunun her zaman yaşandığını söylüyorlar. Bu konuda Merkez Bankası'nın biraz daha ince ayar gitmesi lazım ve biraz daha cesaretli, kendine güvenli şekilde hareket etmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani şu noktadan bakınca belki geçmişte 94 milyar dolar bir döviz alındı, rezerv alındı. Belki bunu daha az alıp piyasadan bırakarak oradan alınmasını sağlasalar daha iyi olacaktı diyorlar. Ama rezerv konusunda o kadar da korkak olmaması gerektiğini, iyi anlatıldığı takdirde rezervdeki düşüşün panik havasını önleyeceğini söylüyorlar açıkçası. Merkez Bankası'nın son kararlarına baktığımızda da şeyler böyle düşünüyor. En son yine bu metal yorgunluğuna geleyim. Gerçekten çok önemli bir konu. Şimdiden muhalefet partileri dahil hazırlık yapılması lazım. Yeni insanların sisteme, yeterli, nitelikli insanların sisteme sokulması lazım. Bürokraside hazırlıklar yapılması lazım. İleriye dönük olarak nasıl düzeltileceğine ilişkin. Ve bu metal yorgunluğu uzun süre başlayan, ağırlaşan metal yorgunluğu uzun süre zaten bu sistemi götürmesi mümkün değil. Hiçbir şekilde bir üretimden, bir vizyondan, buna göre hareketten söz konusu değil. Üstüne üstlük de küresel anlamda çok zor bir durumdayız. Teknoloji atağını yapmamız lazım. Dönüşüm, yeşil dönüşüm atağını yapmamız lazım. Yabancı sermaye çekmemiz lazım. Yani sil baştan bir sürü şey yapmamız lazım ve genç nitelikli insanların belli ki Türkiye'ye yurt dışına gidenlerin de çekilmesi lazım. Buradakilerden de devşirme yapmak lazım. Belirli bir bürokrasi tecrübesi vererek belirli bir sürede bunların yeniden sistem için uygulanması lazım. Yani yapılacak çok iş var. Daha yeni yapılacak yeni beyaz sayfa için belki süre var ama şimdiden bunların tartışılması, özellikle muhalefetin bu konuda üzerinde özellikle durması gerektiği çok açık biçimde şu andan gözüküyor. Tekrar görüşmek üzere.